Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri başladı. Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Program yapımcılarımız Feray Uz, Gülşen Aybaz, Meltem Avşar. Teknik masada sesimizi sizlere Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Sümeyra Çiftçi. 15.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız, birbirinden değerli konu ve konuklarımızla. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Hayatın Sesleri Facebook ve Twitter adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca TRT Memleketim FM'le de ortak yayındayız. Programımıza müzikle başlıyoruz.
Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhumda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhumda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Sevilmeden de sevmeyin, neyi özlediğini bil. Acı da olsa yine gerçek, görüp de söylemeyi bilmediysen. Sevilmeden de sevmeyi, neyi özlediğini bilmeyi. Acı da olsa yine gerçek, görüp de söylemeyi bilmediysen. Sanki seni boğar gibi, sanki yeniden doğar gibi, sanki zaman zaman ölür gibi, acısını çilesini çekmediysen. Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhumda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi. Hani büklüm büklüm boynumda, hani paramparça ruhumda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılar gibi.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatler 15.11'i gösteriyor. Stüdyomuzda iki değerli konuğumuz var. Sultan Aktaş ve Fatma Gül Bulut, itfaiye eri kendileri. Ön yargılara ve mesleğinin zorluklarına rağmen itfaiyeci olan ve işlerini azimle yapan iki başarılı kadınımızın öyküsünü konuşacağız. İtfaiyeci olmaya nasıl karar verdiler? Çevrelerinin tepkisi nasıl oldu? Mesleklerini yaparken yaşadıkları zorluklar neler? Başlarından geçen unutamadıkları olayları konuşacağız. Sultan Aktaş, sizden başlayalım. Nasıl karar verdiniz itfaiyeci olmaya?
İtfaiye eri olmaya tesadüfen karar verdim. Malum Türkiye şartları, iş arıyordum. Evet. Başka bir okuldan mezun olmuştum. Tesadüfen karar verdim ama doğrusunu söylemek gerekirse tam olarak ne iş yapacağım, yani işimin içeriği nedir, ben de bilmiyordum. Zannediyordum ki işte hanımlar pek yangına gitmezler. Orada başka işler vardır. Geri planda onları yaparlar zannediyordum. Ama ne olsa razıydım açıkçası. Hı hı. Çünkü işe çok ihtiyacım vardı. İşe bu şekilde başladım. Ama içine girdikten sonra başka, bambaşka bir dünya. Hani olur ya, çocuklar işte masal kapılarını rüyalarında açarlar da, evet, bambaşka bir dünyaya girerler. Bu meslekte bana bambaşka bir dünyanın kapılarını açtı diyebilirim.
Peki pişman olduğunuz anlar oldu mu? Çünkü çok zor bir meslek.
Hiç olmadım. Sadece tek tedirginliğim vardı. Hani hepimiz için önemlidir. Yaptığınız meslekte bir tatmin, insanlar arar. Tabii. Bunu. Bir tatmin arar, bir haz almak ister. Acaba olacak mı? Hani layıkıyla yapabilecek miyim? Çünkü ömrümü geçireceğim ben bu meslekte. Onun tereddütü vardı sadece. Ama içine girdikçe, iş arkadaşlarımı tanıdıkça, hani bunu söz olsun diye söylemiyorum. İtfaiye inşallah bir gün kısmet olur da gelirseniz, sizler de bizleri tanırsanız, samimiyetimizi görürseniz eğer, bileceksiniz. Bir ailede gibi, yani bir evimden çıkmışım da diğer evime gelmişim gibi hissettim. O yüzden de çok zorluk çekmedim. Bir sıkıntı vardı, çok az kadın vardı. Hı hı. O zaman. Böyle bir acaba ben neredeyim, o nasıl yapacağım? Böyle bir şeyim oldu, durgunluğum oldu.
Kaç
tabii ilk zamanlar.
Kaç sene önce başladınız?
8 yıldır görev yapıyorum.
Peki kadın sayısında bir artma oldu mu o günden bugüne?
O günden bugüne maalesef olmadı.
Kaç kişisiniz biliyor musunuz?
Şu an kadrolu personelimiz 9. 9 kadın personelimiz var. Yalnız güzel bir gelişme var birkaç yıldır, son birkaç, hı hı, yıldır. Meslek lisesinde sivil savunma ve itfaiyecilik meslek liseleri var Türkiye'de. Sayıları da her geçen gün artıyor. Orada yetişen kız öğrenci sayısı bayağı çok. Yani hani haddinden fazla diyebilirim.
Hı, aday var yani.
Var. Aynı zamanda üniversitede de 2 yıllık meslek yüksekokullarında da eğitimlerini görüyorlar. Ankara'daki öğrencilerimiz de bizlerle birlikte yerinde öğreniyorlar. Çekirdekten yetişiyorlar bizlerle.
Peki Fatma Gül Bulut'a soralım. Siz nasıl başladınız?
Ben bu bölümün lisesini okudum. Yani ben de tam yangınlara gideceğimi bilmiyordum. Hı hı. Yani bir olay çıkar ben incelerim diye düşünüyordum. Daha sonra 12. sınıf stajda yangınlara gitmeye başlayınca gerçekten çok heyecanlı bir bölüm.
Güzel yani,
evet,
değil mi?
Çok heyecanlıyım.
Peki fiziki bir güç isteyen bir şey.
Hem fiziki hem onun yanı sıra gerçekten beyin gücü gerektiren de bir
beyin böyle gücü. Tabii. Hangi canım anlamda?
Ya bir olaya baktığınız zaman hani hortumu alıp hadi söndürelim gibi değil yani. Olayın nereden başladığını, kaynağını, kaynağı en yakın yerden söndürmeyi. Ne kadar pratik,
tabii,
o kadar
en kısa şekilde karar vermeniz, evet, gerekiyor. Peki o hortum taşımak kolay bir şey mi? Oldukça büyük bir şey galiba, değil mi?
Evet, ve evet, basıncına, evet, göre de artıyor yani.
Eğitimden geçtiniz mi peki?
Tabii gelmeden önce de eğitim aldık. Göreve başladıktan sonra da 3 aylık bir mesleki eğitimimiz vardı, hizmetçi, hı-hı, eğitimimiz. Onları da aldık. Ve bizde şey vardır hani usta, kalfa, çırak gibi düşünebilirsiniz. Hemen hadi bakalım hoppa yangına demezler. Buradan başlayacaksın. Önce bunu yapacaksın. Önce bizde kökencilik vardır mesela. Hortumu tutan vardır. Bir de onu hortumu yönlendiren yönüne göre nereye doğru gidecekse. O önce bir onu olursunuz. Bakarsınız. Küçük yangınlara gidersiniz. Görürsünüz. Sonra da artık olayın tam göbeğinde yer alırsınız.
Peki bu mesleği seçmeye karar verdiğinizde ailenizin, çevrenizin tepkisi ne yönde oldu?
Benim yani şey dediler, yani durdular böyle bir sordular, ne olacaksın? Şaka yaptığımı zannettiler. Gerçekten mi dediler? Evet, şaka yapmıyorum, gerçekten ben itfaiyeci oldum. Yani bu mesleğe başladım dedim. Yani yok, şakadır. Kadınlar çalışıyor muymuş, ben hiç görmedim dediler. Ve hani şey de var, acaba çok yangın oluyor mu ya? Hani o kadar çok itfaiyeci alıyorlar mı? Gibi bir algı da vardı. Çok şaşırdılar. Önce pek inanmadılar. Hatta bazen böyle sokakta gören komşularımız, "Aa, Sultan da itfaiyeciymiş" falan yandakilere, böyle arkadaşlarına falan yani parmakla söylüyorlar.
Parmakla gösterilir hale geldi.
Evet, evet.
Peki sizde oldu mu öyle bir şey?
Evet, çok oldu. Ve ben biraz minyon tipli olduğum için daha çok oldu. Hala inandıramıyorum
karşı
ben.
Karşı çıktı mı peki aileniz?
Yok, hiç karşı çıkmadı. Çünkü seviyordum yani. Severek de anlattığım için hiç karşı çıkmadılar.
Peki zor bir meslek dedik. Elbette ki zorluklarla karşılaşacaksınız. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
Çok fazla olaya gidiyorsunuz. Çok farklı şeyler görüyorsunuz. Bazen vatandaş tarafından görebiliyorsunuz. Bazen olayın vehameti size tam manasıyla müdahale etmenize imkan veremeyebiliyor. Siz zaten böyle kulakları sağır edecek bir yangın ziliyle uyanıp o stresle
evet, oradan hemen başlayalım
binip,
isterseniz. Evet. Gününüz nasıl geçiyor? Mesaiye başladınız. Sanırım sizin bir duanız varmış, öyle mi? Vardiya değişimi sırasında. Onunla mı başlıyorsunuz?
Bizim bir yoklama gibi bir şeyimiz var. Biz ona ön nizamiyede toplanıyoruz.
İçtima.
İçtima yapıyoruz. O zaman kim var kim yok görev dağılımı oluyor. Bu şekilde başlıyoruz. Tabii ki duamızı da ediyoruz. Bu şekilde başlıyoruz.
Zilin çalmasını bekliyorsunuz.
Zilin çalmasını bekliyoruz. Biz itfaiyeciler her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Yemeğinizden tutun da temizliğinize kadar. Her şeyimizi kendimiz yaparız. Görev dağılımı oluyor. Görev başlıyor. Ha tabii şeye kadar, yangına kadar. Yangın olunca her şey durur. Herkes her işini bırakır, arabalarına koşar.
Koşturmaca, büyük bir koşturmaca.
Koşturmaca başlıyor o zaman.
Yangın yerine gittiniz. Ne gibi şeylerle karşılaşıyorsunuz?
Şimdi sizin gittiğiniz durum malum, hani birinin canını, malını kurtarmak için gidiyorsunuz. İlla ki bir karmaşa, bir kaos ortamına gidiyorsunuz. Tabii ki onun bir de iş sorumluluğunuzun verdiği bir stres de var üzerinizde. O stresle duruma başlıyorsunuz. Sizin de başınıza kötü bir şeyler gelebilir olay yerinde. Bu stresle gidiyorsunuz olay yerine. Ne olacağını da bilmiyorsunuz. Yangın nereden başladı? Nasıl müdahale edeceğim? Çabuk edebilir miyim? Kolay müdahale etmeme imkan verir mi durum? Veremezse siz de hani can sağlığı açısından da zaman açısından da sıkıntıya düşeceksiniz. Bunun verdiği bir stresle gidiyorsunuz olay yerine. Ne olacak, ne bitecek bilmiyorsunuz. Ha bir de bunun tabii şeyi de oluyor bize. O stresin verdiği bir güç de oluyor. Hı hı. Daha dikkatli olmak zorundasınız, bunu biliyorsunuz. Çünkü başınıza neyin geleceğini çok iyi biliyorsunuz. Ona göre koruyucu ekipmanlarınızı kuşanıyorsunuz, duruma müdahale ediyorsunuz.
Herhangi bir tehlike atlattınız mı peki yangın söndürme esnasında?
Benim başıma gelmedi açıkçası. Bilmiyorum Fatma Gül.
Benim de gelmedi.
Ama başına gelen arkadaşlarımız, hani şahit olduğumuz arkadaşlarımız var. Geçen 3 gün önceki nöbetimde bir arkadaşım çatıdan düşüyordu az kalsın. Onu bir itfaiyeci arkadaşım tuttu. Hortumdaki su, bizde 5 bar basınçlı bir hortumu tutuyorsunuz. İçindeki suyun
kontrol
basıncı
5
bar.
Kontrol etmek çok zor.
Tabii ki. Bu çatıda müdahale ederken malum biraz eğik. Arkadaş ayağı birazcık kaymış. Yanındaki arkadaşı tutmasaydı, bilmiyorum, belki aramızda bile olamayabilirdi.
Allah korusun. Peki başlarınızdan geçen unutamadığınız olaylar var mı? Böyle hani o yangına müdahale ediyorsunuz, söndürüyorsunuz. İnsanların o sevinciyle karşılaşıyorsunuz. Ne gibi tepkiler alıyorsunuz?
Tepkiler güzel oluyor. Yani biraz da kadın olmanın verdiği duyguyla hani olayın
evet,
biraz
çok daha duygusal
hikaye kısmıyla ilgileniyorsunuz. Mesela geçen gün benim başıma geldi. Bir büfe yangınıydı. Beyefendi evi yokmuş, o büfede yatıyormuş. Yangın çıkmış, hiçbir şey kalmamış. Giysisi bile kalmamış. Yangın söndükten sonra yanımıza geldi. Malum her yer karanlık, gece vakti olmuştu. Dedi ki, acaba dedi, takma dişlerim daha yeni yaptırmıştım, bana vermezler. Onu bulabilir miyiz yangın arasında dedi. Onunla aradık onu. Biliyordum bulamayacağımızı, çok iyi biliyordum. Ama hani gönlü olsun diye onunla her yeri didik didik aradık. Maalesef bulamadık tabii. Ayakkabılarını aradık, ceketini aradık. Acaba giyilebilecek bir şey kalmış mı diye. Bu size dokunuyor, ister istemez dokunuyor.
Tabii daha sonraki günlerde de düşünüyorsunuz acaba ne yaptı, ne haldedir diye. Fatma Gülbulut, sizin yaşadığınız bir şey var mı?
En son bir olaya gittiğimde ev yangınıydı. 9 yaşındaki kız çocuğunu eve kilitleyip gitmiş ailesi. O da çakmakla oynuyor. Dolayısıyla koltuktan itibaren yanmaya başlıyor ev. Karşı komşusu sesini duyunca kapıyı bir şekilde kırıyor, çocuğu kurtarıyor. Çocuk o kadar korkmuş ki yanına gittiğimde çocuğun annesi de konuşuyor telefonda. Ablacığım diyor, lütfen de anneme der misin, ben komşusuyum. Hani ev yanmadı. Telefonu konuşuyorum annesiyle. O kadar bilinçsiz ki. Diyor ki, evin hemen ne oldu? Ya bir çocuğunu sen sor önce. Benim en çok kızdığım nokta o yani.
Tabii sen de bir kadın
bilinçsiz
olarak insanlar. Duygusal yönüyle
evet,
yaklaşıyorsun.
Evet, insanlar. Bu çok karşılaşıyorum ben bu durumlarla yani.
Peki ölümle karşılaştığınız oldu mu?
Çok.
Oluyor, maalesef oluyor. Yani sadece biz itfaiyeci olarak yangına gitmiyoruz. Trafik kazaları, göçük, deprem, sel. O yüzden karşılaşıyoruz.
Ve bilmiyorsun. Araca biniyorsun, olay yerine gidiyorsun neyle ama neyle karşılaşacağını gerçekten bilmiyorsun yani. Her an her şey hazırlıklı olmak gerekiyor.
Peki sizde korku oluyor mu giderken?
Korku olmuyor ama bir tatlı bir heyecan oluyor.
Heyecan, nasıl heyecan yaparız? Gitmiyor yani.
Manevi olarak tatmin ediyor galiba, değil mi bu işi
evet,
yapmak?
Evet, bir insanın duasını almak çok güzel bir şey.
Peki sosyal hayatınıza nasıl yansıyor itfaiye eri olmak?
Çok büyük bir fark olmuyor açıkçası.
Vardiyalı çalışıyorsunuz.
Gece vardiya, gündüz. Evet, oradan biraz sıkıntı oluyor. Şöyle, bizde hani düğün yok, bayram yok,
tabii,
özel günler
24
yok.
24 saat.
24 saat bir fil çalışıyorsunuz. O açıdan tabii biraz etkileniyorsunuz ama aileniz şöyle bakıyor size. Olsun, benim kızım itfaiyede çalışıyor. Yani sizin o yokluğunuzu çok üzüntüyle karşılamıyorlar açıkçası.
Tabii can kurtarıyor. Birilerinin derdine derman evet, oluyor diye teselli buluyorlar. Fatma Gülbulut, kaç senedir itfaiyeci olarak çalışıyorsun?
4 yıl lisesini, 2 yıl üniversitesini okudum. Son 4-5 aydır da itfaiyedeyim.
Hiç pişman olmadın değil mi?
Hayır, kesinlikle.
Her geçen gün daha da seviyorsunuz galiba.
Boş zamanlarımda bile gidiyordum.
Öyle
yani.
Mi?
O kadar çok seviyorum. Orada gerçekten bir ailemiz evet, gibi oldu yani.
Ekip kaç kişilik?
Ekip istasyona göre değişiyor.
Evet.
Ankara genelinde 45 tane istasyonumuz var. 3 farklı grup şeklinde çalışıyoruz biz 24 saat içerisinde. Her 24 saatte bir grup değiştiriyoruz. Ama Ankara genelinde soruyorsanız 800'ün üzerinde personelimiz var.
Peki bu yangın esnasında genelde işte zarar görmüş insanlar hep suçlamaya yönelik söylemlerde
evet,
bulunurlar. İşte gelmediniz, saatler oldu, aradık falan.
Ya bir de olay esnasında yanan, yani evi yanan olsun, bir insanın psikolojisi 4 yaşındaki çocukla aynı psikolojiye
tabii,
sahipmiş yani. Yani biz o anda en iyi yapılabilecek şey ona görev vermek. Kafasını dağıtmak, işte sen insanları buraya yaklaştırma.
Tabii savunmaya geçmeden
evet,
onu teskin etmeye.
Onu teselli ediyorsun ve ona bir görev veriyorsun. O orada oyalanırken zaten biz işimizi hallediyoruz.
Böylelikle suçlamalardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Yok mu başka anlatacağınız şeyler mesleğinize dair?
Mesleğimize dair ne söyleyebilirim? Ben buradan kadın arkadaşlarımıza şey diyebilirim. Yani mesleğin cinsiyeti olmaz, insanların cinsiyeti olur diyebilirim. Herkesi hiç meraka, şüpheye düşmeden, acaba yani ben de itfaiyeci olabilir miyim? Ya bir kadınım, yapabilir miyim demeden, eğer içlerinde bir merak varsa, bir ilgi varsa davet ederim, olsunlar.
Yoruluyor
yapsınlar.
Musunuz çok fiziki bir güç istediği
evet,
için?
Yoruluyoruz, tabii ki yoruluyoruz ama her işin kendine göre bir
tabii,
yükü oluyor. Bu yorgunluk size bir haz veriyorsa çok da önemsemiyorsunuz açıkçası.
Peki erkek itfaiyecilerinin yaklaşımı nasıl oluyor size karşı? Pozitif bir ayrımcılık var mı?
Kendi adıma çok görmedim ama onlar şey diye düşünüyorlar tabii. ya işte kadın hani bir de şey de var onlarda. Bir koruyucu yanları da var. Ya sen kadınsın dur biz önce biz bir girelim. Hani biz bir halledelim. Tamam dur dur biz geliyoruz. Onlarda şey var daha çok koruyalım tabii. Kadın. Ama tabii bu sayımız çoğaldıkça bizler de işin içinde bir grup olarak, ekip olarak, artık kadın eşitiz. Olarak.
Ve ön yargıları da azalıyor. Çünkü tabii, başta
olursak,
onlar da şaşırmışlardı var mıydı yani. Vardı canım birkaç tane de olsun vardı.
Siz yapamazsınız siz, gibi.
Yani nasıl olur? Hani naifsiniz, nasıl yapabilirsiniz, nasıl karşılarsınız?
Nitekim söylediklerinin olmadığını da göstermiş oldunuz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Mesleğinizde başarılar diliyorum ben sizlere.
Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
Değerli dinleyenler, İtfaiye Eri, Sultan Aktaş, Fatma Gülbulut'u ağırladık stüdyomuzda. Programımız müzikle devam ediyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatler 15.29'u gösteriyor. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent Doktor Sayın Ersoy Kocabıçak telefon attığımızda kendisiyle bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Değerli hocam merhaba.
Merhabalar, iyi günler.
Öncelikle sizin ve tüm tıp camiasının bayramını kutlayarak başlamak istiyorum. 14 Mart Tıp Bayramı günü ve tıp haftası ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Ben de hepinize iyi günler diliyorum tüm dinleyicilerimize. Aslında 14 Mart Tıp Bayramı biraz ülkemize özel bir gün. Yani Anneler Günü, Dünya Kadınlar Günü ya da benzer günler gibi dünyada kutlanan ve ülkemizi de kutlanan bir gün değil de sadece ülkemizi özel olarak kutlanılan bir gün. Peki niçin 14 Mart? Çünkü bunun da bir sebebi var. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Mahmut zamanında ilk modern tıp okulunun açıldığı gün 14 Mart'a denk gelmiş.
Evet.
O yüzden de 1900 yılların başında itibaren, daha doğrusu 1919 yılından itibaren ülkemizde 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmakta. Aslında şunu da söylemek isterim. İlk kutlamanın olduğu gün 1919 14 Mart. Bu neden önemli? Çünkü o günün tabiriyle tıbbi öğrencileri, tıp mesleği mensuplarının vatanı savunma hareketi olarak başlatıyorlar bu günü.
Evet.
Bu toplantı belki de işgale karşı yapılan ilk organize etkinlik olarak da tarihe geçiyor. Tabii tıbbiyeliler daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda ve sonrasında da birçok sahada aktif rol üstleniyorlar. Bunu da özellikle belirtmek istedim.
Peki dünyada var mı tıp bayramı ile ilgili herhangi bir gün kutlanılan?
Şöyle, benim bildiğim kadarıyla bazı ülkelerde, mesela Amerika'da bildiğim kadarıyla 30 Mart, onun da sebebi ilk anestezi ile yapılan ameliyat yapıldığı gün olduğu için herhalde. Ya da Hindistan'da 1 Temmuz, Hindistan'da çok ünlü bir doktorun muhtemelen doğum günü gibi. Var tabii ki doktor günü, doktorlar günü, tıp bayramı gibi. Fakat bayram olarak ve bir hafta etkinlik sürecinde yapılan bir kutlamayı benim bilgim dahilinde yok. Bu anlamda ülkemiz tek diyebiliriz. Çünkü biz sadece bir günü kutlamıyoruz. Aynı zamanda bunu bir hafta olarak
evet,
kutluyoruz.
Bu da
1970'lerden itibaren rutin olarak yapılmakta ülkemizde.
Peki bu tıp haftasında ne gibi etkinlikler düzenleniyor?
Tıp haftasında aslında tıbbın insan hayatındaki yeri, şimdiye kadar insanlığa kazandırmış olduğu şeyler ve bundan sonra da kazandıracağı şeylerle alakalı pek çok şey bahsediliyor. Aslında tıp deyince aklımıza hep insan sağlığı geliyor. Fakat bu bilimle iç içe olan bir mesleğimiz var bizim.
Evet.
Tek başına belki bir bilim dalı olarak kabul edilmeyebilir ama pozitif bilimlerin çoğunu içinde barındıran bir meslek grubuyuz biz. O anlamda dediğimiz gibi tıbbın insan sağlığına olan etkileriyle alakalı pek çok etkinlik düzenlenebilmekte. Özellikle 14 Mart haftasında tabii ki. Şunu söylememiz gerekiyor belki. Hı-hı. Pardon. Tabii modern tıbbın kurucusu var. Hepimiz biliyoruz. Hipokrat yemini diyoruz.
Evet.
Biz hepimiz mezun olurken bu andı içiyoruz. İşte milattan önce yaşamış bir bilim adamı aslında kendisi. Fakat modern tıbbın kurucusu olarak kabul ediliyor bu. Ve çağdaş tıp etiğinin de geçmişten günümüze kadar gelmesindeki en büyük otorlardan bir tanesi. Bunun tabii 4 tane, 5 tane aslında çok temel ilkesi var. Bunlardan bir tanesi şu: hastalara önce zarar vermemek,
evet,
daha sonra yararlı olmak ve bütün hastalara eşit mesafede olabilmek. Bunlar aslında tıp etiğinin ve tıp mesleğinin, belki de tıp sanatının incelikleri ve asıl özellikleri.
Peki tıp haftası dolayısıyla biraz da dilerseniz mesleğinizden bahsedelim. Doktor olmak nasıl bir şey, artısıyla eksisiyle?
Şöyle söylemekte fayda var. Tabii ki kendiniz için, her insan kendisi ve yakın çevresi için çalışır, yaşar ve onlar için mücadele eder. Fakat bizim mesleğimizin belki de diğer mesleklerden bir parça ayrıldığı nokta, bizim mesleğimiz diğer insanlar içinde, diğer insanları yaşatma çabasını da içinde bulunduran bir meslek. O anlamda biraz daha farklı bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bu tabii bizim duygularımıza, düşüncelerimizi de etkiliyor ve hayata bakışımızı da çok etkiliyor. Aslında şunu söylemek de gerekiyor. Tıp eğitimi gerçekten, hani herkesin bildiği üzere, çok zor ve meşakkatli bir süreç.
Evet.
Ve Türkiye, ülkemiz bu anlamda hakikaten çok iyi bir eğitim veriyor doktorlarımıza. Fakat yine de tabii ki elbette yetersiz olduğu noktalar mutlaka var. Fakat şunu biliyoruz, bugün artık dünya ölçeğinde doktorlarımız, sağlık kuruluşlarımız var. Doktor deyince aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Yani düşünen, sorgulayan, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, hümanist, bilimsel bakış açısı ve algoritmik bir düşünce sistemi geliştirebilmiş. Ülkesinin sorunlarına rasyonel çözümler üretebilen bir topluluk aslında. Sadece mesleki anlamda insanlara faydalı olmuyor tıp topluluğu Türkiye ülkemizde. Ülkemizin sorunlarına da çok duyarlı bir meslek grubu. Bizler halkımızın bir parçasıyız. Onları anlıyoruz, onların sorunlarını biliyoruz. Ve sadece sağlık alanına değil, diğer alanlarda da çözüm üretmek istiyoruz. Onlardan da aslında biraz, işte biliyorsunuz son yıllarda maalesef hekime karşı şiddet olayları, evet, vesaire. O anlamda biraz kendilerine dönüp bakmalarını ve istiyoruz.
Peki bu meslekte sizi en çok mutlu eden şey nedir değerli hocam?
Elbette bir hastalığı olan, sorunu olan bir insana tekrar eski sağlığına kavuşturmak. Yani bu herhalde paha biçilemez bir duygu olsa gerek.
Peki fark ediyor musunuz hastaların sizin gözünüzün içine şefkat arayışıyla baktıklarını?
Elbette, elbette. Bu çok sık karşımıza gelen bir durum. Ve hakikaten belki de o zorluklar, işte saat, ben kendim beyin cerrahıyım, evet, üniversitede çalışıyorum. Saatlerce ameliyatlarda kalıyoruz, çok yoruluyoruz. Fakat o günün sonunda işte hastanın, bir çocuk hastaysa annesinin, babasının gelip size o bakışla bakması bizim hakikaten bütün yorgunluğumuzu alıyor diyebiliriz. Bunlar hakikaten çok hani gerçek olan duygular. Abarttığımız kadar var. Onu bilinmesini isterim.
Peki hocam.
Yani gerçekten bu duyguları yaşıyoruz ve hissediyoruz yani. Ve hakikaten o akşam ne kadar yorgun olursak olalım çok mutlu geçiriyoruz. Ama bunun tam tersi de olabiliyor. Bazen saatlerce uğraşıyoruz. İstediğimiz sonucu elde edemiyoruz. İyi tarafları olduğu gibi maalesef bu tarafları da var bunun. Bunu da bilmemiz gerekiyor maalesef. Bu da hayatın bir parçası.
Peki 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent Doktor Sayın Ersoy Kocabıçak, çok teşekkür ediyoruz değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diyorum.
Sağ olun. Değerli dinleyenler, programımız müzikle devam ediyor.
Bir kara gözün değer dünya malına. Gözümün yaşlara dindi aman aman. kışları dindi. Kalmadı gözümün yaşları dindi, aman aman yaşları dindi. Gel aman aman yanıma, kıyma bu yazık canıma. Bir kara kaşın bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın bir kara gözün değer dünya malına.
Sihirli Sözcükler.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatler 15.41'i gösteriyor. Sihirli Sözcükler bölümünde bu hafta günümüz dünyasında yalancılık ve aldatma, medya dilinde, sosyal ifadelerde yalanı konuşacağız. Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutlatay'la birlikte elbette. Merhaba,
teşekkür,
hoş geldiniz. Ederim.
Merhabalar, sağ olun.
Elif Berna Kutlatay, neden yalan söyleriz?
Neden yalan söylüyoruz? Aslında çok büyük bir soru ve çok farklı açılardan yaklaşılarak cevap verilebilir. Ama ben denk geldim geçenlerde. O yüzden de dinleyicilerimizle bu konuyu paylaşmak istedim. Ralph Case'in Hakikat Sonrası Çağ Günümüz Dünyasında Yalancılık diye bir kitabı var. Oradan yola çıkarak belki çerçeveyi kurabilir ve cevap verebilirim. Neden yalan söylüyoruz? Aslında basit. Gerçeği gizlemenin avantajları olduğunu düşündüğümüz için. Bu maddi bir kazanç olabilir. Herhangi bir durumda yanımızdakilerden daha öne çıkmak için olabilir. Zor bir durumdan sıyrılmak için olabilir. Çatışmadan kaçınmak için olabilir. Ama yalan söylemek genellikle en derine baktığınızda kendi gerçeğimize güvenmemekten kaynaklanan bir döngüden besleniyor. Yani ben herhangi bir özelliğimi beğenmediğimde yalan söylüyorum. Hatta kitabın içinde bir araştırma var. Üniversitede bir araştırma yapmışlar. Çeşitli yaş grupları ve çeşitli cinsiyet katılımını da gözeterek hangi konularda yalan söylüyoruz diye. İlginçtir. Birinci sırada boyumuzu yalan.
Öyle mi?
Evet, olduğundan genellikle biraz daha uzun olduğumuzu iddia ediyormuşuz. Hatta şöyle bir gruba da, test grubuna da kendi beyanlarından sonra kişilerin boyunu ölçeceklerini söylemişler. O insanlar yani 1-2 santimle bile olsa değişmiş, ama hani ölçüleceğini bilmeden sadece sıradan bir formu doldurmaları istendiğinde insanların 5-6 santim kadar kendilerini uzun beyan ettiklerini boylarında tespit etmişler.
Kadınlarda da sanırım yaş konusu.
Yok, kadınlarda da, erkeklerde de birinci sırada boy. İkinci sırada şey değişiyor. Kilo kadınlarda ikinci sırada özellikle ağırlıklı kilo. Yaşı da az söylüyoruz.
Yani
yaş dördüncü sırada, ilk beş şöyle: birinci sırada boy, ikinci sırada kilo, üçüncü sırada gelir durumumuz, yani maddi yeterliliğimiz konusunda aslında, dördüncü sırada yaş, beşincisinde de eğitim durumunda yalan söylediğini tespit etmişler yapılan araştırmada. Bu bir sosyal araştırma. Bu ilginç bir şey çünkü birebir kişinin kendilik algısıyla ilgili olduğunu gösteriyor. Ha, daha profesyonel yalanlar var. Onlar başka bir kategoride.
Onlar artık rahatsızlık boyutunda değil mi?
Evet, yalan söylemenin aslında kronik yalan koliklik diyebileceğimiz bir aşaması var. O daha çok psikiyatrların alanı. Ama şunu söyleyelim, sosyal medya, hani girmeden hemen önce de biz aramızda,
evet,
konuştuk. sosyal medya bizi bir şeye alıştırıyor. O da
yalan.
Şu aslında, yalan söyleme konusunda, daha doğrusu dürüstlük konusunda bir bakkal defteri yaklaşımı gösteriyor. Söylediklerimin %80'i doğruysa ben kendimi dürüst hissedebiliyorum tuhaf bir biçimde. Bunun tespiti de şu: bazı yalanların genel geçerli kabullere dayalı olduğunu düşünüyoruz. Yakın zamanda ben karşılaştım, tanıdığım biri. Arabayı park ettik bir yere, birden telefona baktı ki orada meşhur bir restoranda yer bildirimi yapabiliyoruz.
Birisi
dedi ki ya hadi yer bildirimi yapalım, bizi şurada sansınlar. Bu aslında fiili bir yalandır ve bunu yapmakta bir sakınca görmedi arkadaşım. Hani rahatlıkla bunu
yalan
söyleyebiliyoruz.
Yalan olduğunun bile farkında değildir belki.
Ya bu konuda bir hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bir çünkü orada olmak örneğin bizler için bir maddi yeterlilik, bir imaj hoşluğu olacaksa bunu yapmakta sakınca görmüyoruz. Yine mesela fotoğraflarda fiili yalancılıklar var. Evet. Ben de yapıyorum zaman zaman. Fotoğraf çekiyorum, beğenmiyorum ve hemen arkasından bir filtre uyguluyorum. Azıcık bir şeklimi, şemalimi daha kendimi uygun gördüğüm hale getirdiğimde aslında görsel olarak olmayan bir şeye kanaat getiriyorum. Bir de bunu paylaşabiliyorum. Bunu pek çok kişi yapabiliyor. İşte bu hal aslında bizim birbirimize olan güvenimizi çok derinden sorgulamamıza neden olan küçük dürüst olmayan fiili yalanlar. Yani evet. Hani ben bile şu anda yalan demekte zorlanıyorum. Çünkü yalancılığı da çok yakıştırmıyoruz.
Artık sanırım tanımını tekrar yapmamız
gerekecek. Yine bir araştırma, kişilerin bariz yalan söyledikleri ortaya çıktığında dahi yalan söylediğini söylemek yerine bu konuda biraz abartılı ifadeler kullanmış olabilirim. Yanlış ifade etmişim, yanlış yargıda bulunmuşum, hatalar yapıyorum. Hatta dürüst değildim demeyi tercih ettiğini ama yalan söyledim demeyi asla tercih etmediğini
yeni
söylüyor.
Yeni cümleler girmiş o halde dilimize. Bir de şey var, günlük hayatta çok dikkat ediyorum ben. Gerçekten mi? Doğru mu söylüyorsun?
Tabii.
İnanamadım.
Teyit.
Evet, çünkü herkes yalan söylüyor. Dolayısıyla ihtiyaç duyuyoruz böyle kelimelere.
Aslında şöyle bir durum var. Yalanla gerçeği yan yana koyduğunuzda kimse yalanı tercih ettiğini söylemez. Ben sahteliği ve yalanı tercih ederim denmez. Ama özellikle daha büyük yalanlar söylememiz gerektiğinde toplumsal olarak biz biraz formunu bozarak söylediğimiz şeyin aslında yalanı meşrulaştırıyoruz ve lokmalaştırıyoruz. Şöyle ifadeler bulmuş araştırmacı, diyor ki yalan yerine neleri söylüyoruz? Bu güzel bir liste. Bir tanesi şiirsel gerçek.
Yalan yerine.
Evet. Koşut, yani şartlı gerçek, yaratıcı gerçek. Mesela yalan yerine yalan olduğunu biliyorsunuz ama yaratıcı bir gerçeklik duygusu, arttırılmış gerçeklik, yalan yani sahte bir şey yaşıyoruz ama arttırılmış gerçek, abartılı gerçek. Bakın hepsi gerçek tuhaf bir biçimde. Alternatif gerçeklik, stratejik yanlış beyanat ki hani tüm diplomatları tenzih ediyorum ama uluslararası diplomasi de bazen usulünce söylemeniz gereken şeyi yani aslında söylenebilecek şeyi söylememelisiniz. Dolayısıyla o noktada stratejik bir beyanatta bulunabiliyorsunuz. Taraflar bunu biliyor olmasına rağmen ve işin gerçeğini biliyor olmasına rağmen, basın bunu biliyor olmasına rağmen bu şekilde ifade edilmesini kabulleniyoruz. Zenginleştirilmiş gerçeklik, neredeyse doğru.
Çok ilginç şeyler ama.
Ve gazetelerde bunu görmek çok mümkün. Gerçeğe aykırı ifadelerde bulundu mesela.
Evet, evet.
Bu kesinlikle yalan söyledi demek.
Dolaylı yolda.
Yine gerçeği zenginleştirmek örneğin söylenen şeylerden biri.
O nasıl mümkün oluyor acaba? Ben çok gerçeği merak ediyorum.
Gerçeği zenginleştirmek.
Evet. Gerçek gerçektir. Hani yalanla ne şekilde
sadece sözel olarak değil ifadelerle de. Çok basit bir örneği var aslında gerçeği zenginleştirmenin. Şimdi yine kimsenin mesleğine de hani çok açıktan girişimde bulunmak istemem ama örneğin düğün filmleri çekiliyor. Bunları internette görebilirsiniz. İşte balayımız, düğünümüz, düğün fotoğrafları vesaire. Mesela bu süreç aslında o kadar pembe bir süreç değil.
Evet.
Kesiliyor, biçiliyor, bir takım düzenlemeler yapılıyor. Özellikle kurgulamalar oluyor. Gerçek hikayeyi hiç anlatmayan zenginleştirilmiş bir gerçeklik duygusu. Yani ileride aslında tam da orada örneğin X kişinin, örneğin gelin sizseniz diyelim, varsayalım bensem, öyle kendim üzerinden örnek vereyim. Hiç de hoş olmayan bir diyalog geçmiş olabilir. Tabii. İkimizin arasında. Ama o fotoğrafta, o filmde güzel görünmemiz gerektiği için gereken rolü üstleniyoruz.
Maskelerimizi takıyoruz.
Hatta bazen maskeleri yeterince takamıyorsak teknolojik destek tabii alarak fiili zenginleştirilmiş bir gerçekle yetinebiliyoruz. Gerçeği yumuşatmak, gerçeği gölgelemek, esnetmek gibi bir takım ifadelerle aslında eğip bükerek biz yalanı söyleme niyetimizin iyi olduğuna da güvenerek organize
burada
ediyoruz. Evet, çünkü zaten iyi niyetli yalancılık ya çoğu zaman, yani niye boyumu 5 santim yüksek söylüyorsa orada bir niyetim var kendimle ilgili. Fakat iyi niyetli yalancılıkta mutlaka hatırlamamız gereken bir şey var. İyi niyetli yalan yalan söyleyen kişinin niyetine odaklanmasından kaynaklanan bir iyi niyetli yalan. Yani ben niyetime bakıyorum, niyetim iyi canım işte. X kişiyle Y kişiyi barıştırmak için ben bu yalanı söylüyorum.
Kılıfı da hazırlıyoruz hemen.
Hayırlı bir yalan olduğunu da düşünebilirim. Olabilir. Yani olmadığını iddia edemeyiz. Yani çok güçlü bir şey çünkü bu. Fakat burada iki şeyi aklımızda tutmamız gerek. Bir tanesi bizim dürüstlüğü tespit etme güdümüz, niyeti anlama güdümüzden daha güçlü. Yani diyelim ki karşımdaki kişi iyi niyetli de olsa bir yalan söylese, ben onun niyetini hissetmekten, sezmekten önce aslında yalan söylediğini sezebilirim. Evet. Bu riskli bir durumdur. Yani niyetim iyi olsa bile söylediğim yalan o niyete hizmet etmeyebilir bu nedenle. İkincisi, ne zaman yalan söylediğini hissetme halimiz, neden yalan söylediğini hissetme halimizden daha güçlü. Yani bana yalan söylendiği zaman ben bunu hissederim ama ne sebeple söylendiğini sezemeyebilirim. Evet. O yüzden iyi niyetle yalan söylenmesi aşamasına çok dikkatli yaklaşmak gerek. Aksi takdirde kendi kendimi kandırırım. Yani iyi niyetli yalancılıkta ustalaşmak lazım. O da ayrı bir uzmanlık alanı.
Evet. Peki günümüzde yalancılık arttı diyoruz. Sebebi
evet,
neye
evet
bağlıyorsunuz?
Çünkü yalan söylemenin getirileri çok öngörülebilir halde. Örneğin medya araştırmacıları %70 civarında söyledikleri, dile getirdikleri işlerin özellikle kampanya düzenleyicileri, yani bu bir politik kampanya da olabilir, bir ürün kampanyası olabilir, sosyal bir hareket olabilir. %70 civarında dile getirdiklerinin doğru olduğunu beyan edebilirlerse kendilerini dürüst kabul ediyorlar. O bakkal defteri ahlakından doğuyor biraz. Fakat bu artık o kadar maalesef tüm dünyada kabul edilebilir bir hale gelmiş ki biraz bu tür şeyleri yapabiliyor olmak akıllı olmakla örtüştürülüyor. Yani biz aslında ilkesiz ve ahlaksız olmayı akıllı ve yapabilir olmakla karıştırmışız ve
yaratıcılık
oradan
diyoruz.
Devam
Baksanıza
ediyor.
Orada devam.
1964 yılında Amerika'da başkanlık seçimlerini kazanan Johnson'ın kampanyası örnek gösterilmiş kitapta. Bu söylediğim şeyle ilgili olarak. Orada şöyle bir ifade var. Johnson 2. Dünya Savaşı'nda, hemen şunu söyleyeyim, Kennedy gibi çok rakipleri çok güçlü. Evet. Kampanyasını düzenleyenler kendisinin biraz düşük bir görüntüde olduğunu görmüşler. İşte boy açısından, ifadeye zenginliği açısından hep böyle bir geride kalıyor. Seçimi kazanmış olmasına rağmen halktan iltifat görmüyor. Bunun üzerine 2. Dünya Savaşı'nda cepheden ve düşman ateşinden epey uzakta olmasına rağmen 13 dakika bir keşif görevinde bulunmuş. Bunun üzerine kendisine madalya verilmiş ve halk tarafından iltifat görmesi için çok büyük bir kampanya düzenlenmiş.
Yalanı sayesinde.
Çünkü getirileri yüksek ve bu yüksek getiri aslında ilginçtir. Eninde sonunda geriye dönüyor. Yalan söylemenin bir bedeli var. Dürüst, yani gerçeğin etrafından dolanmanın bedeli çok ağır. Bir, saygıyı kaybediyoruz. İki, sürekli söylediğimiz yalanları hatırlamak ve onların arasında bağ kurmak gerektiği
tabii,
için de stres hissediyoruz.
Tabii.
O yalancılığın stresi aslında çok kişilik kırılmalarına kadar gidebiliyor. İşte bizim neden yalan söylüyoruzun altında belki görmemiz gereken şey bu.
Evet.
Razı geliyoruz.
Evet, en değerli şeylerden bir tanesi samimiyeti de kaybediyoruz biz bu yolla.
En derinde aslında ki öz saygımız giderek zedelendiği için hem samimiyeti hem de biraz önce sizin söylediğiniz şey var ya, gerçekten mi? Hakikaten
evet.
Öyle mi? Hani bir teyit mekanizmasına ihtiyaç duymamızın, bir sağlamasını almaya çalışmamızın nedeni bu. Toplumsal olarak bir takım yalanlara ikna olmamız sonucunda bizi kendimize güvensiz hale getirebiliyor. Sosyal medya şahsen de kişilerin çok özgürce ifade ettiği bir yer olduğu için daha dikkat edilmesi gereken bir yer.
Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutlat'a çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Oldukça güzel bir sohbet oldu. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Hepinize iyi bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Kullan bu ya. Suya dayanıklı cam.